Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Arayışı programına hoş geldiniz efendim. 2018'in 5. programında ailede soru sorma kalitesini işleyeceğimiz şu mübarek cuma gününde hepinizin evinin, ailesinin, gönlünün huzurla dolması, aradığınız huzura tam da gönlünüzce kavuşmanız niyazıyla, duasıyla programımıza başlıyoruz. Can dostlarım, biliyorsunuz Ailede Huzur Arayışı programında 2017 yılında sizlerle işlediğimiz Nitelikli İnsan programının her ayın son haftasında aileye ayırdığımız döneminde bugüne kadar ailede düşünce kalitemizi, birbirimizi ve kendimizi düşünme, düşünebilme, düşünceli olma, ailede konuşma kalitemizi, özellikle nazik konuşmayı, kibar konuşmayı, kavlileyin en tatlı dille konuşmayı, birbirimize empati yaparak onun arzu edeceği formatta konuşmayı, bağırmadan, çok af buyurun lütfen, seslerimizi eşek sesine benzetmeden, bağırıp çağırmadan konuşmayı paylaştık. Daha sonra dinleme kalitemizin aile hayatımızdaki, aile huzurumuzdaki etkisini sizlere arz etmeye çalıştım. Ailede birbirimize bakma, görme, birbirimizdeki zarafeti, güzelliği, iyiliği ya da birbirimizdeki iyi huylara odaklanma adına ya da günahlarımız dökülsün amacıyla birbirimize güler yüzle şöyle aile huzuru içerisinde eşlerimizin o gül cemaline tatlı bir huzurla bakabilme kalitesini, bunun aile hayatımızdaki etkisini görebilme kalitesini anlattık, sizlerle paylaştık. Daha sonra birbirimizi anlayabilme. Hani bir tek beni sen anladın, sen de yanlış anladın diye üstadım bir sözü var. Anlaş olma, anlayabilme, anlayışlı olabilme. Daha sonra sezme, sezebilme, sezme kalitesini. Bütün cingarların çıktığı kapılardan bir tanesidir. Sezememek, vaktinde sezememek. Halbuki Rabbimiz sinyal göndermeden ne bir aileye, ne bir ülkeye, ne bir kuruma, şirkete, ne de bir şahsa herhangi bir şey asla ve asla yapmaz. Önden gelen sinyalleri, artçı sarsıntıları anlayabilirsek ne aile evimiz, o kolonlarımız yıkılır ne de o depremin yıkıntıları altında kalırız Allah'ın izniyle. Daha sonrasında paylaşmayı, paylaşabilmeyi, paydaş olabilmeyi paylaştık sizlerle. Motive olmayı, birbirimizi motive etmeyi, motive edebilmeyi, aile içerisinde yeniliklerle, güzelliklerle, iyiliklerle birbirimizin hayat kalitesini, yaşama sevincini artırabilmeyi anlattık ve paylaştık. Ve son olarak acıları ortak değerde hissedebilmeyi, birimizin başına bir şey geldiğinde onu çok güzel bir şekilde anlayabilmeyi. Geçenlerde bir arkadaşım sormuştu. Yani öyle bir acı durum ki can dostlarım, annesi hastaneye yatmış ama eşi oğlunun doğum günüyle alakalı bir şeyler yapmak istemiş. Bir doğum günü kutlaması falan, işte çocuk çok arzu ediyor diye. Hocam ne yapayım diye bana arz etmişti halini. Yani öyle bir durum ki, mesela ben bunu 2017'de sizlerle paylaştığımı tahmin ediyorum. Ama soru taze olduğu için yeniden bir buna başlayıp tekrar bu haftanın konusunu bundan sonra ele almaya çalışacağım. Acıları ortak derde hissetmeyen aileler için yıkım gelir can dostlarım. Yani düşünün, aynı evdesiniz, iki canpare, iki ayrı bedende tek ruh bir aile hayatı yaşıyorsunuz. Beyefendinin, sevgili kardeşimin aklı nerede olacak? Annesinde olacak, anneciğinde olacak. Peki gelin hanım eşinin aklının annesinde olduğunu bile bile bir kutlama, bir doğum günü, bir parti, bir işte bir nasıl yapıyorlarsa artık onu da bilmiyorum da büyük ihtimalle yani şey değildir, öyle çalgılı, çengili, içkili falan öyle bir kutlama değildir büyük ihtimalle, ama nasıl olursa olsun sonuçta bir sevgi ve muhabbet ortamı, bir sevinç ortamı. Sonra kendisine şunu arz ettim, o kadar da çok mutlu oldu ki inanın bıraksam elime sarılacaktı öpercesine. Hocam dedi, Allah razı olsun, şimdi dedi kurtardın beni. Dostlarım, diyelim çocuğumuz bunu çok arzu ediyor. Bu doğum gününü çok çok yapmak istiyor. İşte ailede merhamet eğitimini bir olayla, menkıbelerle falan, hikayelerle, şunla bunla değil, yaşanmış bir olayla çocuğunuza içselleştireceğiniz muhteşem bir imkan geçti elinize, bir fırsat geçti. İşte şimdi o eğitim yavrunuzun, o güzel masum yavrunuzun, o melek yavrunuzun ömür boyu aklından çıkmayacak. Yavrum diyeceksiniz, biliyorsun babaannen şu anda hastanede, şu anda onun işte bu ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. İnşallah sen de dua et, ameliyatı iyi geçsin. Bizim onun acısına ortak olmamız ona da şifa olur. Bunu bir hafta sonra, 10 gün sonra yapalım. Biz de babaanneyi ziyaret edelim, elini öpelim, duasını alalım. O zaman Allah sana güzel bir daha güzel bir ömür verir sana yavrucağım diye. Eğer o yavrucuğumuza bunu bu şekilde anlatabiliyorsak, onun için bir eğitim, bir terbiye, Amerikalıların dediği yaşayarak öğrenme kısmı olacaktır. Bunları sizlerle 2017'de paylaşmış olmuştuk. Son maddeyi yeri gelmişken bir daha arz ettim sizlere. Can dostlarım, Erkam Radyo'da özellikle bu ailede huzur arayışı programı için Ahmet Taş getiren ağabeyime, hocama minnetlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Konu başlığı onun. Onun biliyorsunuz yıllar süren bu huzur arayışlarıyla ilgili, aile sancısıyla ilgili, ailedeki sancılarımızla ilgili özel çalışmaları vardı. Ben de elimden geldiğince onunla yaptığımız istişareler sonucunda bu sancıların nasıl gideceğini bir huzur arayışı programıyla sizlere arz etmeye çalışacağım. Yeniden hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bize kulak vermekle ailenizdeki huzuru, mutluluğu, başarıyı, muhabbeti, iletişimi bir nebzecik daha farklı kılacak. Belki iyileştirecek, belki sizin dualarınızı güzelleştirecek, bazı ipuçlarını yakalamanızı. Bizim bir söylediğimizden, hani söyleyenden dinleyen uz gerek sırrınca Osmanlı'nın, bin anlamanızı ümit ederek programa başlamak istiyorum. Bizim buradan konuşmamız kolay can dostlarım. Yangına dönen aile ocağında ateşin yakıp kül ettiği gönüllerde bir bilgiyi kabul etmek, o bilgiyi hemen alıp uygulamak, içselleştirmek ve eski bir davranıştan vazgeçebilmek o kadar zor ki, haklısınız, sizi çok iyi anlıyorum. Ama canlar, belki de vakti gelmiştir, bir de öyle düşünün. Hiçbir şey sebepsiz değilse, her şeyde bir hayır varsa, belki de bu program huzur sebebiniz, mutluluk misafiriniz olacaktır. Ne olursunuz, hadi üşenmeyin. Gönül kapınızın zilini çaldık bu programda Erkam Radyo olarak. Evde yokuz demeyin ne olur. Bizleri daha fazla bekletmeyin. Kulaktan gönle giden o güzel huzur yollarında kabul edin bizi. Çağrımıza kulak verin. Sesimiz gönlünüzle buluşsun, el ele verelim. Ve gelin birlikte arayalım bu huzuru. Ailede Huzur Arayışları programına yeniden hoş sefa getirdiniz can dostlarım. Bugün sizlere ailede soru sorma kalitesinin aile huzurumuzu, mutluluğumuzu nasıl etkilediğini anlatmaya çalışacağım. Jean-Jacques Rousseau, soru sormak zannedildiği gibi kolay bir hüner değildir der. Öyledir de. Çünkü soru sormanın altyapısında sevgi vardır, saygı vardır, aşk vardır. Bunun için evliliğe adım attığımız o hayatımızın en değerli sorusunu öylesine rastgele üstün körü sormamışızdır. Sormamışsınızdır can dostlarım. Özel hazırlıklar değil mi? Bir hatırlayın lütfen. Kılık, kıyafet, saçlar jölelidir, ayakkabılar cilalıdır, elbiseler ütülüdür, eller hediyelidir. Özel bir mekan seçilmiştir. Öncesinden epey bir alıştırmalar yapılmıştır ve en sonunda benimle evlenir misin aşkım? Peki, aşkla başlayan evlilik hayatımızın devamında sorularımızı aşık olduğumuz dönemdeki gibi aşkla, şevkle sorabilsek aile hayatımızda neler olurdu acaba? Lütfen bir düşünür müsünüz? İzlemişsinizdir canlar eski Türk filmlerinin klasik evlilik teklifi sahnelerini. Benimle evlenir misin Nalan? Ve devam eder jönümüz. Benimle evlenirsen pembe pancurlu evimiz, bahçesinde oynayan çocuklarımız olacak. Mesut ve mutlu bir hayat süreceğiz seninle. Bilmem ki der kızcağız ama etkilenmiştir çünkü bir sebebi vardır. Biz erkekler sadece filmlerde rol icabı değil, gerçek hayatta da bir evlilik teklifi yapacaksak, ki bu evlilik teklifi de başlı başına bir sorudur ve hatta hayatımızın en önemli sorusudur can dostlarım, bu teklifi öylesine yapmayız. Bu soruyu öylesine sormayız. Sorunun cevabı psikolojik olarak da böyledir bu. Ne kadar önemliyse sorunun formatı da o kadar önemli hale gelir otomatikman. Mesela hayatımızın bundan sonraki tüm dönemini etkileyecek böylesine bir soru için bir ön hazırlık yapmadan soruyu sormayız, soramayız. Belki 50 kere kendi kendimize ayna karşısında tiyatrosunu kurgulayarak sorarız bu soruyu. Benimle evlenir misin Nalan? Yok yok olmadı. Benimle evlenir misin Nalan? Yok yok, bu da olmadı. Olmaz tabii. Alacağımız cevap hayatımızı ne kadar etkiliyorsa sorumuzu da o kadar etkileyecek ve hayatımızı, kariyerimizi, kaderimizi o kadar şekillendirecektir. O zaman buna göre soruyu şekillendirmek, soruyu uygun formata göre sorabilmek boynumuzun borcudur. Peki, yok edici, kahredici o sorulardan evliliğin devam eden yıllarında içinde aşk kokusu, aşk sinyali olmayan, sevgi saygı sözcüğü bulunmayan o sorulardan nasıl kurtulacağız canlarım? Birbirimize, içimize, evimize neşe saçan soruları nasıl soracağız? Gönül açan soruları nasıl soracağız? Konuşmayanın bile konuşasının geleceği o soruları nasıl soracağız birbirimize? İçimizdeki bir gıdım sinerjiyi de sönerjiye diyerek üflemeden, püflemeden, söndürmeden, birbirimizi tökezletmeden adam gibi, insan gibi soruları nasıl soracağız? Çok basit. Soru sorma kalitemizi artırmak için bir size bir küçük formül vereceğim canlar. Sorularınızı evlilik teklif eder gibi sorun, yeterli. Lütfen yeniden bir hatırlayın. Nasıl sormuştunuz siz o hayatınızın o 1 milyon dolarlık sorusunu? Büyük ihtimalle markette raftan tuvalet kağıdı alırken benimle evlenir misin Nalan dememişsinizdir. Deli misiniz, der misiniz hiç canlar? Hayatınızın aşkına, hayatınızın en önemli sorusunu soruyorsunuz. O kutsal soruyu nasıl ve nerede soracağınıza dair en az 3-5 ay bir hazırlık çalışması yapmışsınızdır. Nerede sormalıyım? Markette? Olmaz. Yolda? Olmaz. Ya o anda yolda kötü bir şey gelirse başına? Yemekte? Olmaz. Ya yemek o anda üstüne dökülürse? Olmaz. Sahilde? Olmaz. Ya o anda bir tsunami gelirse, dalgalar ıslatırsa? Şaka bir tarafa, yani sonuçta o güzel sorunuzu daha güzel bir hale getirmek için epey bir çabaladınız değil mi can dostlarım? Kişisel bakımınızı özenle yaptınız, özel bir kıyafet giydiniz, özel bir mekan seçtiniz, özel bir hediye aldınız. Ayna karşısında en az 100 kere jest ve mimiklerinizi kontrol ederek kendi kendinize evlilik teklifleri yaptınız. Benimle evlenir misin Nalan? Yok ya, bu da olmadı. A'yı biraz fazla uzattım galiba falan. Hatırlayın. O eski Türk filmlerinde az önce söylediğim jönümüzün sevgi ve bir o kadar da endişe dolan sesiyle o sorusunu. Niye endişelidir, niye tereddütlüdür? Nalan'ın maazallah olumsuz bir cevap verme ihtimalinden içi ürperip bonusları saymaya başlar. Pembe pancurlu bir evimiz olacak Nalan. Bahçesinde çiçeklerimiz, artık ver verebildiğin kadar bonusu. Bak, bir soru var ama sorunun yanında neler var? Çocuklarımız o açan çiçeklerin arasında koşturacak. Ben sizin için çırpınacağım dışarıda, evde hizmetçiler bir dediğini iki etmeyecek. Ha? Benimle evlenir misin aşkım? Vallahi kim evlenmez ki? İşin sonu ama hiç de böyle olmaz. İlk baştan kurgulandığı gibi olmaz. Olsun. Ama en azından başlangıçta acaba ters bir şey söylenmez. Köprüyü geçene kadar bile olsa, Nalan'dan o evet cevabını alana kadar bile olsa, köprüyü geçene kadar da dayı olmak hoş bir duygu. İşte sorularımız yok edici değil, yaşatıcı olacaksa evlilik teklif ederkenki halinizi modellemeniz lazım can dostlarım. O andaki hassasiyetimiz aslında evlilik hayatımızın sonraki dönemlerinde de yansıtılmalı. Oralara ışık tutmalı. Bunu oraya yansıtmak, evlilik hayatını onun nuruyla, ışığıyla parlatmak aslında çok da zor değil. Ama bunun için özellikle aşkınızı tüketmemiş, saygınızı bitirmemiş olmanız gerekiyor. Çünkü tereddütsüz sevgi ve saygının zirve yaptığı anlarda oradaki aşk zirve yapar. Ya üzersem, ya kızarsa, ya kabul etmezse, bütün bu kaygıları insan sevdiği ve saygı duyduğu birisi için yaşar. Sevmediğiniz, hiç alakanız olmayan biriyle alakalı sor soruyu. O kadar bilsin gitsin. Niye öyle bir hesap kitap içine girer ki insan? Mümkün değil. Jean-Jacques Rousseau'nun açılışta söylediğim, programın açılışında söylediğim soru sormak zannedildiği gibi kolay bir hüner değildir sözü üzerine bunun, soru sormanın altyapısındaki anlamayı, ölçmeyi, değerlendirmeyi, yargılamayı, reddetmeyi, kabul etmeyi, benimsemeyi veya daha iyisini önermek gibi unsurları da içselleştirmemiz gerekiyor. Aile huzurumuzu ve aile zekamızı etkileyen çok önemli bir etkendir can dostlarım bu açıdan. Soru sorma kalitemiz. Aile içerisinde eşimize, çocuklarımıza, annemize, babamıza, inanın aileyle alakalı ilişkisi olan bütün kişilerle ilgili kaliteli sorular ve kaliteli soru sorma yöntemleriyle aile içerisindeki ilgiyi, desteği, bilgiyi, isteği, sevgiyi, paylaşımı, sinerjiyi, motivasyonu, kabulü ve kendini iyi hissetmeyi inanın el birliğiyle artırabiliriz. Ne olur deneyin bir. İnanmıyorsanız deneyebilirsiniz. Eve gelirken bir şey lazım mı? Evet, bu bir sorudur can dostlarım. Hatta içinde bir parça anlayış ve sevgi ve saygı emaresi barındıran hani bir düşünce ipucu vardır bunun içerisinde. Bir düşünce esintisi vardır. Bir parfe vardır bir şey. Ama gelin soruyu, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, gelin soruyu birazcık değiştirelim. Bir tanem, aşkım, kıymetlim, hayatım, canım, canımın içi, artık ne diyorsanız. Sorunun bir nida takısı olması lazım başta. Bunu söylerken aklıma bir fıkra geldi. Yıllar sonra arkadaşını ziyarete gitmiş, okul arkadaşını bir aile ortamında. Ondan sonra epey de yaşlanmışlar tabii. Bakmış ki böyle sınıf arkadaşı olan zat, aşkım, tatlım, bir tanem, kıymetlim, hayatım, gözümün nuru, içerlemiş adam. Çünkü eşine böyle ismiyle hitap eden bir zavallı çıkmış. Bir ara hanımefendi mutfağa doğru gittiğinde, ya demiş, seni tebrik ediyorum, ne kadar muhteşem bir insanmışsın sen, ne kadar gönlü böyle kalbi güzel bir insanmışsın, gönlü sevgiyle dolu bir insanmışsın, eşini bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Bu hitaplar demiş, bayıldım ben de demiş, eşime söylemek için bunları deneyeceğim demiş. Öbürü çaktırma demiş ya, ismini unuttum da demiş, iş inada bindi demiş, onun için böyle hitap ediyorum. Tabii şaka bir tarafa, bu şaka bir tarafa ama geçen de bir aile koçluğu yaptığım kardeşlerime bahsetmiştim bundan. Birbirine ismiyle Ali, Veli, Ayşe, Fatma neyse bu şekliyle hitap ediyorlardı. İsimleri bu değil ama o kadar gönlüm kırıldı ki yani nasıl dedim. Ben hani 23 yıllık evliyim, asla eşime ismiyle hitap etmemişimdir. Ağzımdan kaçırdıysam hani çok nadirattandır, belki olmuştur. Yani hemen düzeltmişimdir onu. Dolayısıyla hani nasıl aile ortamında bu içselleştirilebiliyorsa, tabii burada kayınvalideler, eltiler, görümceler, siz eşinize hani o şekliyle bir gönül alıcı bir hitapla hitap ettiğinizde bunu kaldıracaklar mı? O da ayrı bir kıskançlık sendromu ama bazı ailelere de vardır öyle. Hani niye eşine işte Ayşe ya da Fatma demiyorsun da işte bir tanem diyorsun? Niye bu kadar nazik davranıyorsun? İşte kayınvalideler falan, görümceler bazen çekemez bunu gerçekten. Onu söylüyordum. Yani eşinize bu aile kültürünün içerisinde bir tanem, aşkım, kıymetlim, canımın içi, gözümün nuru, artık ne diyorsanız, bu sorunun bir neden takısı olması lazım demiştim az önce can dostlarım. Bilirsiniz Arapçada karşı tarafı hitap ederken nida harfleri dediğimiz bazı harflerle hitap edilir. Ki bunlar hani bizim Osmanlı kültüründe çok çok kullanılan edep, saygı ve sevgi sözcükleri ve bağlaçları olmuş, hayatımızda girmiş, içselleştirilmiştir bizim tarafımızdan. Eski metinlerde çok rastlarsınız, eski hikayelerde, eski masallarda. Ama inşallah bu programdan sonra bu güzellikler eski masallarda bir nida takısı olarak kalmasın. Ey gönlümün sultanı, ey çocuklarımın anası, a çocuklarımın babası, a benim canım efendim, ebe kuzum, a benim iki gözüm gibi nida sözcükleri çok sıklıkla kullanılırdı. Ve konuşmanın içerisinde bir soru öncesinde bu tip sözcükler muhatabı yumuşatır ya da kötü ise bunlar iyi örnekler ya da kızdırır, adrenalin salgılatır. Hop! Baksana, şşt, alo, sana diyorum gibi. Bunlar da bir nida sözcüğüdür ama can dostlarım, lütfen beni affedin bu çirkin kelimeleri kullandığım için. Ama kullandığınızda ki hiç tavsiye etmem, muhatabın gönlünde, gönlünde demeyecektim. Çünkü bu sözcükler gönle kadar inmez, muhatabın gözünde yeteri kadar alçalmışsınızdır, Allah korusun. Ne demiştik? Soruyu güzelleştireceğiz. Sorumuz neydi? Eve gelirken bir şey lazım mı? Şimdi bu soruyu birazcık değiştirerek, bir tanem, aşkım, kıymetlim, hayatım, canım, canımın içi gibi bir şeyle ekleyerek buna, bir şeye ihtiyacın olup olmadığını sormak için aramak istedim seni. Var mı canını çektiği bir şey? Geçen bir seminerde dinleyen bir tanesi, ben böyle anlatırken elini kaldırdı. Aman hocam dedi. Hayırdır dedim. Bizi yaktın dedi. Başka yerde anlatıp başkalarını da yakma bari. Ne oldu ki dedim. Daha ne olsun hocam dedi. Biz böyle ev arayıp bir şey istiyor musunuz? Bu şekilde paketlersek, böyle güzelleştirirsek, bu formatta sorarsak çarşıyı isterler onlar. Maaşı bitiririz dedi her soruda. Yok yok dedim. Epey bir görüştükten sonra siz böyle bir anlayışla isteyin bakın ne oluyor karşı tarafa. Eşiniz de o zaman anlayışlı bir şekilde kendi bütçenize uygun, kendi o andaki halinize uygun isteyecektir dedim. Görüştük geçtik ama hakikaten de öyledir can dostlarım. Anlayış her zaman çift taraflıdır. Karşıya da bulaşır. Yani anlayış anlayışı doğurur. Şimdi buradan yola çıkarak cevabı neyin doğurduğunu şimdi şu ana kadar anlattığım bilgilerle bir düşünmenizi istirham ediyorum. Demek ki sizin cevabınızı, yani şöyle düşünün pardon, sizin cevabınızı değil de sizin soru sordunuz ya, sizin alacağınız cevabı siz oluşturuyorsunuz. Muhatabınızın yani eşinizin size vereceği cevabı siz şekillendiriyorsunuz. Siz bir temel atıyorsunuz, bir soru temeli. Bu temelin üstüne eşiniz bir bina çıkıyor. Soru çürükse kusura bakmayın bina yıkılır altında kalırsınız. Dolayısıyla sorunun temelini güzel yapma, kaliteli yapma, sağlam yapma gerekiyor. Demek ki sorularımızı iki şey anlattım size programın bu aşamasına kadar can dostlarım. Bir ön hazırlıkla önemseyerek nida sözcükleriyle bir yumuşatma hitabıyla soracağız. Peki sonra geçen bir araştırma okumuştum. Amerika'da boşanmaya karar vermiş çiftlerden. İzlemişler konuşmalarını, kayda almışlar. Konuşmaların içerisinde birbirine sordukları sorudaki nezaket ve sevgi sözcükleri eğer dostlarım 100 kelimede 30 kelimeyi geçiyorsa bu çiftler boşanmamışlar. Birbirlerine inanılmaz bir bağlar. Aslında ortada hiç de görünür bir sebep yok ama yine de bağlanmışlar ve evliliğe devam etmişler. Arada gönül kırsalar da demek ki buradaki soruların içerisindeki sevgi sözcükleri konuşmanın devam eden kısımlarında onları birbirine bağlamaya yetmiş. Yani sorularımızın içindeki bu sevgi, saygı, muhabbet, özlem, anlayış, duygu sözcüklerinin artırırsak sorularımızı daha kaliteli bir hale getiriyoruz. Diyelim eşinize ekmek lazım mı diye soracaktınız. Dediniz ki a gönlümün sultanı senin aşkına layık olmak için iki fırın ekmek yesem bile pişmem ama bu hamlığım geçmez ama senle gönül gönüle verip bir kuru ekmeği yesem bile bu bana yeter. Onun mutluluğu beni inşallah pişirir. A benim iki gözüm, a benim gözümün nuru, a benim gönlümün sultanı. Şimdi söyle bana hangi türünden kaç tane ekmek alayım sana? Çok mu abarttım, çok mu uzattım? O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki can dostlarım. O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki. Yani bir kere ekmek nimet. Aile hayatında eşler birbirine veli nimet zaten. Değil mi? Aynı ailede yaşayan o gönül dostları. Ne olacak yani? Bir resmi daireye bir yazı yazarken değil mi? O kadar dilekçe örneklerine bakıyoruz, formatlara bakıyoruz. Ne soru, ne yazalım, nasıl yazalım? Giderken bakıyoruz, kimle konuşalım, tanıdığı var mıdır? Bir hamili kart yakınımdır diye birini bulalım. Onun aracılığıyla gidelim falan. Yani gidip de hemen devlet dairesinde işinizi yapıp yapmayacağı belli olmayan bir kamu görevlisine efendim şöyle bir maruzatımız vardı, bu konuda yardımcı olur musunuz demiyorsanız aileniz içinde de eşinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili bunu söylemememiz gerekiyor. Tabii bunu anlatan kişi de kendine de söylüyor can dostlarım. Söylemememiz dedim, söylememeniz değil. Kendime de bu nasihatim. İnşallah ben de burada anlattığım şeyleri yapanlardan olurum sizin dualarınızla. Şimdi beni dinleyen, aziz dinleyenlerimin, Erkam Radyo'nun aziz gönül dostlarının birazcık da böyle İstisnai gülüşleriyle, alaylarıyla, ya aman Münir Hocam yani bir ekmek almada bu kadar soracaksak, bu kadar uzatacaksak falan gibi böyle şeylerini duyar gibi ya da hisseder gibi oluyorum. Dostlarım inanın bu kadar da abartmamız gereken bir çağda yaşıyoruz. Komplimanları hep başkasından duyuyor eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız. Çok aile koçluğunda rastlamışımdır. Örneğini inanın çok fazla görmüşümdür yani. Özellikle son yılların, son 20 yılın bizim mahalledeki sendromlarından bir tanesi olan işte sekreterle yaşanan aşklar, kaçamaklar, gizli gizli buluşmalar, nikahlar, ikinci, üçüncü eşten habersizce kaçak evlilikler niye oluyor zannediyorsunuz? Beyefendi büyük ihtimalle ailede duymadığı soruların en güzelini, aldığı cevapların en güzelini sekreterinden, yakın çalışma arkadaşlarından alıyor. Aile hayatında o tatmini alamadığı için, o duygu zirve yapmadığı için de gözü, gönlü dışarıda oluyor. Dolayısıyla yakın olanlar nasıl olsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini cümle alem biliyor modunda yaşadığı için ama hiç birbirine bu sevgiyi, bu saygıyı göstermeden yaşıyorlar. Ne olur can dostlarım, sözcüklerin en güzelini, soruların en kalitesini bizden duysa eşimiz ne olur? Çocuklarımız bizden görse görgüyü, asaleti, kıyamet mi kopar? Asıl kıyamet tam tersi, olumsuz bir stilimiz varsa oluyor. İlgisizliği, kendi başına buyrukluğu, başı bozukluğu, cahilliği, isteksizliği, nefreti, reddetmeyi, kaygıyı, siniri ve üzüntüyü artıran sorularımız onları tökezletiyor. Halbuki hayata bağlayan sorular lazım. Bizi birbirimize bağlayan sorular lazım. Ötekileştirmeden, uzaklaştırmadan, araları açmadan, aynı odada mesafeleri artırmayan sorular lazım can dostlarım. Eve geldiğimizde burnumuza yanık bir yemek kokusu gelir mesela. Ne yapıyorsunuz? İlk tepkiniz bir soruyla olmalı. Ama her sorunuz bir tepki olmak zorunda değil. Bir olayla karşılaştığınızda iletişimimizin ilk adımını güzel bir soru sorarak atabilirsiniz. Ama iletişim sorduğunuz soru tepki sorusu değilse başlar. Tepki sorusuysa iletişim olmaz, itiş kakış başlar. Mesela tepki sorusu yine yaktın yemeği değil mi? Kim bilir hangi diziye daldın değil mi? Sen benim bu parayı ne zorlukla kazandığımı biliyor musun bakayım falan. Ya insaf. Bir defa hanımefendi de üzgündür. Eğer evinizde Türkiye ekonomisini batırmak için özel bir görevle sizinle evlendirmiş bir casus beslemiyorsanız ki hiç tahmin etmem. Hiç kimse, evet hiç kimse can dostlarım bin bir zahmetle yaptığı yemeği sonunda yakmaz. Bir kere size kıysa yemeğe kıymaz, ekmeğe kıymaz, emeğine kıymaz, nimete kıymaz. Bunu bir deneyin bir seferliğine hatırım için. Özellikle beyefendi dostlarıma, kardeşlerime, abilerime sesleniyorum. Bir pazar günü hafta sonuna giriyoruz. Yapın bir alışveriş listesi. Gidin pazara alın malzemeleri. Getirin bakalım taşıyarak bin bir zahmetle eve. Yıkayın, kesin, doğrayın, hazırlayın. Tencereye sırasıyla koyun. Özel tarifine göre yapın. Eşinizi hiç bulaştırmadan pişirin, haşlayın, kızartın. Ne yapıyorsanız yapın. Ama tam da yemek pişmişken ocaktan almayın. 15-20 dakika, 1 saat, yarım saat daha bir yansın bakalım. Siz o kadar zahmetle hazırladığınız yemeğin ocağın karşısına geçip fırının karşısına bakıp yanmasını seyredebilir misiniz? Yüreğiniz buna el verir mi? Nasıl bir duyguymuş? O kadar zahmetle yaptığı, özene bezene hazırladığı bir yemeği, içinde emeği olan ve en sonunda da o kadar azar ve laf içecekse kim yakar can dostlarım? Yanmıştır, kazara olmuştur, unutmuştur, fark etmemiştir, bilmeyerek, istemeyerek olmuştur. Siz hiç hata yapmadınız mı Allah aşkına? Ama bilin ki eşinizin o andaki üzüntüsü sizden kat kat daha fazladır. Çünkü tam yanan sadece yemek değildir. Siz yanmış yemek görüyorsunuz. İçinde sadece paranızın, kazancınızın ya da ümidinizin, beklentinizin olduğu hazır bir yemek bekliyordunuz. Ama hanımefendi içinde emeğinin de olduğu, hayatının en önemli hazinesi olan vaktinin olduğu, vakit harcadı, ömür gitti o yarım gün. Dolayısıyla onun üzüntüsü en azından sizin üzüntünüzün, inanın öyledir, en az iki katıdır. Çünkü sizden iki kat daha fazla emeği, zahmeti, zamanı vardır o yemeğin içerisinde. Kurgusu, sizin gibi bir beklentisi, bir isteği. En sonunda onun sizinle beraber ağız tadıyla yeme arzusu vardır. O da hayatını bir şeye bağlamıştır bir ümitle. Ama son anda bir unutkanlık bütün planların boşa çıkmasına yol açmışsa o sizden emin olun en az 2-3 kat daha fazla üzüntülüdür. İşte böyle yanlış bir yemekle karşılaştığınız anda ilk yapmanız gereken yanan yemeğe bir de eşinizin yanan yüreğini eklememektir can dostlarım. Yine yaktın yemeği değil mi sorusu yanmış yemeği gönülle beraber kül eyler. Haneyi viran eyler. Yanan ekmek yeterli zaten. Hani bir evde bir yanık yeter ya. Buna bir de eşinizin yüreği eklenmemeli. Böyle anlarda sorduğunuz kaliteli bir soruyla hem ona hem de size hem de yemek yeme eylemine katkı sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? Mesela şöyle bir soruya ne dersiniz? Bir tanem, bu kadar üzülmene değer mi? Yanmış işte canın sağ olsun. İşte bu akşam yemeği dışarıda yemek için harika bir fırsat. Birlikte yemeğe çıkalım mı? Soruları daha da artırabilirsiniz. İnanın aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Hocam böyle dersek bunlar her gün yemeği yakar. Yakmazlar. Kıyamazlar. Yemeğe kıysalar size kıyamazlar. Size kıysalar yemeğe kıyamazlar. İkisine birden kıysalar o andaki kendi kişisel beklentilerine, açlıklarına kıyamazlar. Onlar da bin bir telaşla, o aç halleriyle, bin bir iştahla sofranın o oturulup muhabbetle yeneceği ana odaklanmışlardır. Kıyamazlar. Dolayısıyla önemli olan o andaki olayın olumsuzluğundan bir an önce kurtulup bir olumsuzluktan başka bir olumsuzluk doğurtmamak. Yeni bir problem ortaya çıkartmamak. Soruları daha da artırabilirsiniz can dostlarım. Evleri cehenneme çeviren süreç kötü ve kalitesiz bir soruyla başlıyor. İşte hayatı birbirimize zehir eden o yok edici soru örneklerinden birkaç tanesini sizler için derledim, arz etmeye çalışacağım. İçten geç döndüğünüzde, hani olur öyle, yoğun bir tempoda çalışıyorsunuzdur. Sürekli ise kabul edilemez bu. Yani bütün aile hayatınız boyunca hep eve 9'da, 10'da, 11'de, 12'de gece yarısı geliyorsanız böyle bir hayat insanlık onuruna uygun değildir can dostlarım. Geçen çok böyle üst düzey yöneticilerin olduğu bir STK'da iş dünyasında dedim kusura bakmayın ben sözünü esirgen bir kardeşiniz değilim. Bir yerde sürekli ama birkaç günlüğüne, birkaç haftalığına, birkaç aylığına geçici bir dönemde olabilir. Ama şöyle söyledim, bir yerde hep daimi olarak insanlar eve geç gidiyorsa orada iki tür hırsızlık vardır. Bütün böyle kulaklar dikildi. Ne oluyor der gibi böyle. Bir dedim, oradaki patronlar hırsızlık yapıyordur. İki kişinin yapacağı işi bir kişiye yıkmıştır. 10 kişinin yapacağı işi 5 kişiye yıkmıştır. Ve normal mesai saati içinde bitmiyordur. Zavallılar ne yapsın? Evlerine geç gidiyorlardır. Peki buradaki hırsızlık ne? Sadece mesai hırsızlığı değil. Yani 10 kişinin yapacağı işi 5 kişiye yıkıp da o 5 kişinin kazancını çalması değil. Başka bir hırsızlık daha var burada. 6'da bitmesi gereken mesai 12'de bitiyorsa 6 ile 12 arasında eşine, çocuğuna, annesine, babasına kendi hayatını harcayacağı vakitten de bir çalma vardır. Ve unutmayın can dostlarım, çalıntı malla borç ödenmez. İkinci hırsızlık çalışanların hırsızlığıdır. Beni lütfen affedin. Orada çalışanlar, patronlar doğru insanları almış zannediyordur ama aslında bir kişinin yapacağı işi iki kişi bile zor yapıyordur. Ya da aslında bir kişinin yapması gereken işi dört kişi zor yapıyordur. İnsanlar çeyrektir, yarımdır. %10 kapasiteyle çalışıyordur. Ayak sürtüyordur, işi uzatıyordur. Dolayısıyla bu hırsızlıklara riayet etmemiz, dikkat etmemiz, yani bunun nasıl olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle soru örnekleri var. Mesela geç geldi eşimiz. Yine bütün işi senin sırtına yıktılar değil mi? Evet, bu bir sorudur baktığınızda. Adamcağız diyelim ki patronu, bütün işi onun sırtına yıkan zalim bir patron. Ne hissedecektir? Evet diyecektir. Yıktılar yani, ne yapayım? Ne oldu? Muhabbete vesile olmadı. El alemin tek kerizi sen misin? Evet, adam kendini keriz gibi affederseniz hissediyordur. Ne oldu? Muhabbet çıkar mı buradan? Yani bu sorunun cevabı he, o keriz benim dese no, buradan bir muhabbet mi çıkacak yani? Veya çalış çalış parayı mezara götüreceksin değil mi? Bu kadar yırtın bakalım ne olacak bunun sonu? Ne oldu? Adam diyelim burada hakikaten parayı önceleyen, eşini öteleyen bir durumdaysa her gün bu sorulara muhatap olduğunda eşine yönelir mi zannediyorsunuz? Ya da çocuğuna yönelir mi zannediyorsunuz? Anneye babaya yönelir mi zannediyorsunuz? Sürekli böyle işin peşinde olan, anneyi, babayı, sağlığı, aileyi, akrabayı öteleyen bir sürü insan tanıyorum. Hep iş öncelikli ama onları o iş önceliğinden kurtarmanın yolu oradaki o kalitesiz sorular değil. Ya da senden daha pısırık adam var mı şu dünyada ya? Bugün evlilik yıl dönümümüz diyemedin değil mi? Patron olacak o adama. Bir izin alamadın değil mi? Ya adam zaten alamadığı için geç kalmıştır can dostlarım, ne desin? Ya da daha çok böyle çocuklara da sorarız bunu. Saatin kaç olduğunu haberi var mı senin? Otel mi ya burası? Ya ne diyecektir? Yani davranış böyleyse otelde bile inanın böyle davranışlar yoktur. Yani otelde bile olmayan davranışları eşimize, çocuğumuza nasıl sorabiliyoruz? Bu soruların bir de hepsinde bir anlaşmama riski vardır. Bu soruların içerisinde gönlümüzü yok eden ömür törpüleri vardır, gönül törpüleri vardır. İşler sarpa saracak, ilişki gerginleştirecek, aramız açılacak. Siz kendinizi daha kötü hissedeceksiniz. Ne oldu? Ne oldu? Değer mi can dostlarım? Düşünmemiz lazım. Onun yerine zaten işten yorgun argın gelen ve dışarıda sizin için çırpınan o yalnız kahramana, o gönül kahramanınıza, o gönül sultanınıza eve geldiğinde bir bardak su vererek böyle güzel, gönül alıcı bir, güzel bir soruyla onu ferahlatarak bir soru sorsanız fena mı olur? Şey öyle diyor. Osmanlı ile alakalı. Ben diyor, gözlerimi kapasalar diyor Evliya Çelebi. Beni bir yerde açsalar gözlerimi. Oranın Osmanlı toprağı olup olmadığını şu iki şeyden anlarım diyor. Bir, akşamın vakti diyor, o alacakaranlık yavaş yavaş çökmeye başladığında etrafa büyük bir o hoş kokulu telve kokuları yayılıyorsa bilirim ki Osmanlı'nın hanımları işten yorgun argın gelen beylerini karşılamak ve onlara bir yorgunluk kahvesi yapmak üzere mutfağa dalıp kahveyi kaynatıyorlardır. Bir pişim, bir muhabbet. İki, birazdan da diyor bir musiki sesi mahalleyi talar. Bilirim ki eşleri o kahveyi yudumlarken bir kanunla, bir utla Osmanlı hanımefendisi o eşinin gönül alıcı frekanstan o zor geçen gününe bir müzik esintisiyle, bir güzellik, bir terennümle bir güzellik katıyordur. Bunun yerine soruları zılgıt olan aileler gördüm ben. O da bir muhabbet vermiyor. Şöyle bir şey de var. Sadece eşlerimizle ilgili değil. Mesela karne günleri yaşadık şu son 15 gün içerisinde, 10 gün içerisinde tatilin son günlerindeyiz. Çocuğumuz karne alma günü geldiğinde ya da karneyi bize getirdiğinde ya da şu anda akrabalar birbirine çocuklarına karnelerini gösteriyorlar ya, o açıdan da tatil günleri yaşıyoruz. Yine zayıftan geçirmiyor değil mi karnen? Evet, bu bir sorudur. En az 5 zayıf garanti değil mi? Yine çalışmadın derslerine eş oğlusu değil mi? Çok affedersiniz bu kelime için ama sık duyduğum kelimeler. Onun için karne korkusu bastı değil mi? Yine ortalıkta görünmüyor bizim zıpır. Karne korkusundan değil mi? Betim benzin attı bugün, ne oldu? Karne kötü yine değil mi? Allah'ın belası, o kadar da para döktük, sen oku diye yaranamadık değil mi? O kadar özel okullarda, o kadar servislerde, şoförlerde, özel derslerle. Maymun olsa geçerdi sana tuttuğumuz hocalarla sınıfı. Maymun kadar olamadın değil mi? Tamircinin yanında çırak olmak istiyorsun değil mi? Bütün bunlar o yok edici, kahredici, yerin dibine getirici sorulardır. Ama bir atom bombası sorusu daha gelir. Bir bomba. En kötüsü de budur. Anne çocuğuna karne öncesi Hoca Nasreddin'in testiyi kırmadan tokat felsefesine uygun bir şekilde tokatla nasihat faslı yapan kocasına nazir yaparak seslenir. Bırak çocuğu ya. Sen okudun da ne oldu? Şimdi bu soruyu sorduğumuzda ne oldu can dostlarım? Aile yüceldi mi? Beyefendi yüceldi mi? Eşin gönlü tavana vurdu mu? Gökler alemine mi yükseldi? Veya çocuk artık okumanın lezzetine mi vardı? Ne oldu yani? Unutmayın, hiçbir ailede anne babalar birbirini kötümseyerek, anne babalar boşanma sürecinde bile bunun bilimsel örnekleri yapılmış, birbirini kötülemeyen ailelerin çocukları o boşanma travmasını daha rahat. Ama birbirini kötüleyerek, birbirine karşı kurgulayarak, birbirinin ailesine karşı çocukları doldurarak yaşayan ailelerde yavrucaklar o travmayı çok daha güçlü yaşamışlar. Sanki senin okuduklarının bir hayrını gördük de, senin karnen pekiyle doluydu da ne oldu? Hayatın zayıftan geçirmiyor senin. Okumazsa okumasın, bırak çocuğu ya, okusun da senin gibi mi olsun? Şimdi bir hanımefendi ya da bir beyefendi, artık o çocuğa o anda baskıyı kuran kimse, çocuğa böyle bir atom bombası atıyorsa, o anda verdiği tahribat, o yıkıcı, yok edici tahribat, sorudan 1000 kat daha tesirli bir halde aileyi de yok eder, oradaki muhabbeti de yok eder, ondan sonra kurtarabilirseniz kurtarın çocuğu o ağır yıkımdan. Şimdi yanık yemek sorusunu buna uyarlayıp yeniden bir sormalısınız can dostlarım. Şimdi yemeği yaktım mı desem? Olmaz. Yanık kokusu geliyor desem? Olmaz. Kesin tavayı kafama geçirir. Hem bir daha da yemek memek yapmaz bana. Yarın da annemler geliyor, suratını asar oturur vallahi. Ben iyisi mi? Güzel bir soruyla onun zor anına destek olayım. Ha, aferin. Birazcık şey, öğrenmeye başladığınız gibi. Yani şey, menfaat icabı oldu ama olsun. Soru böyle olur. Yanına çiçek getirmeyi unuttunuz, çiçek eklemediniz, bir hediye vermediniz. Birlikte yemeğe çıktığınızdaki çiçekçi kızdan en azından yoldan geçerken o çiçeği alıp verdiğinize sayayım onu da. Can dostlarım, evde en azından bir kez sana nasıl sormam beklersin şeklinde bir seans düzenleyin. Bununla bitireyim bu haftanın programını. Siz eşinize, eşiniz size, siz çocuğunuza, çocuğunuz size. Hani haydi şimdi bir şey yap şeyiyle bitiriyoruz da bölümüyle. Size ona nasıl soru sormanız gerektiğini söylesin. Bana bağırarak soru sorma baba. Peki kızım başka? Bana kendimi kötü hissettiren sorular da sorma Nalan. Peki bir tanem başka? Bana destekleyici sorular sor. Cevabını bildiğim sorular sor. Beni zora sokacak, dara sokacak sorular sorma. El alemin içinde değil, yalnızken sor. İnanmayacaksınız. Dostlarım, çok sevdiğim bir aile büyüğüm. Geçenlerde bir seminere giderken bizi almaya gelen Milli Eğitim Müdürümüzün makam arabasında makam şoförünün yanında sordu bana. Öyle mahrem aile içi bir konuydu ki yani. ne kadar yıkıldığımı anlatamam. Yani hem insanı zora sokacak o soruların, hem de zor andaki vakitlerde sorulması, iki türlü yıkım oluyor. Demek ki sorunun bir de zaman kısmı var. Yargılamadan, önce dinleyerek, kendin cevabını vermeden, içten samimi şekilde, alay etmeden, dalga geçmeden zamanında sormalıyız. Yerli yersiz soruları bırakıp bir tarafa. Birbirimizin soru sorma frekansını anladıkça ve ağzınızın ayarını buna göre yaptıkça sorular bir ölüm olmaktan ya da bir ömür törpüsü olmaktan çıkacaktır can dostlarım. Birbirimizi yaşatan, ömrümüze ömür katan sorular olacaktır. Sorabilmek için ilk önce öğrenmiş olmak lazım demiş Goethe. Gerçekten de öğrenmiş olmak lazım ama konuyu değil. Ben hep soruyu, o konuyu öğrendik mi, dersi öğrendik mi? Hep hocalarımız öyle derdi. Soru yoksa demek ki anlamadınız derdi. Dolayısıyla ben soruyu hep konu odaklı anlardım. Aile koçluğu yapana kadar. Halbuki öğrenmiş olmak lazımmış. Konuyu değil, kişiyi, onun beklentilerini, onun gönlünü. Yoksa sorsan da bir, sormasan da. Can dostlarım, Ailede Huzur Araştırı programının sonunda size soru sorma kalitemizin, aile hayatımızı nasıl mutluluğa, iyiliğe, güzelliğe, başarıya, erdeme götürdüğünü paylaştığım bir bölümüyle yaşamış olduk hep birlikte bilgi deneyimini, tecrübemizle, topladığımız, derlediğimiz bilgilerle. Ama unutmayın, soru sormak deyince üç tür sorudan bahsediyoruz. Ben bugün sadece ve sadece bir tanesine azıcık değinebildim. Her şeyiyle, bütüncül olarak da bunları sizinle paylaştığım söylenemez. Paylaştığım şey şu: sizin başkasına sorduğunuz sorulara odaklandım. Eşinize ya da çocuklarınıza. Ama başkasının da size sordukları sorular vardır bu iki numarada. Ve asıl sizin kendi kendinize sormanız gereken sorular vardır. Hayatımızın kalitesini özellikle 3 numaradan başlarsak sizin kendi kendinize sorduğunuz sorular belirler. Yunan filozofları antik çağda bu filozofi dediğimiz felsefeyle özellikle bunun ilk şeylerini oluşturmuşlar. Zaten bütün kadim dinlerin de ana sorusudur bu. Hayatın ne anlama geldiği, varlık sebebimizin ne olduğu, nereden gelip nereye doğru gittiğimiz, bir anlam bulma yarışıdır hayat. Onun için Rabbimiz nereye der bu yolculuk, nereye gidiyorsunuz? Bir durup düşünmek lazım. Nereye doğru gidiyor? Evliliğimiz, ailemiz, aşkımız, mutluluğumuz, başarımız ya da başarısızlığımızla hayatımız nereye doğru gidiyor? Yılmaz Erdoğan'ın çok sevdiğim bir şiiriyle bitireyim. Yol nereye gider? Yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir ve yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Şu anda yaptığımız bütün eylemlerin, yani yaşantımızın kesin ve net bir ölüm şekli olduğu muhakkak. Ben mesela böyle bir radyo programında ölmek isterim. Huzurlarınızda. Tam da dualarınızı alırken, iyi ki Münir Hoca varmış derken, bir seminerden dönerken, giderken değil çünkü henüz daha bilgilerimi anlatmadığım için bir dua alamadan ölmek istemem. Onun için bu sabah yaptığım gibi çıkarım her zaman evden. Helalleşerek yavrularımla, eşimle, çocuklarımla. Dönüşü olmayan bir yolculuktayız can dostlarım. Sorduğunuz o soru hayatınızın en son sorusu olabilir. Bir daha o soru soracak eşi ya da yavruyu, bir daha soru sorulacak kendi zatınızda o kişiyi bulamayan bir kader anı yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla ne olursunuz? Sorularımızı daha kaliteli yaptığımız, o sorularla gönle giren bir yol bulduğumuz ve birbirimizin gönlünde yer ettiğimiz daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu yarınlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.